Ayrım 12.
Cahil bir kadın olmasının ötesinde Maria Alexeyevna'nın düştüğü yanlış için bir başka özürü daha vardı. Lopukhov onunla hiçbir konuyu tam konuşmuyordu. O bir propagandacıydı ama içlerinde doğan soylu düşüncelerini Maria Alexeyevna'lara aşılamak için yırtınıp duran güzel düşünce amatörleri türünden bir propagandacı değil. 50 yaşındaki eğri bir ağacı düzeltmeye kalkışmayacak kadar akıllı ve sağduyulu bir insandır Lopukhov. O da Maria Alexeyevna'da gerçekleri aynı biçimde kavruyor, aynı biçimde yorumluyorlardı. Kuramsal düzeyde geniş bilgi donanımına sahip bir insan olarak Lopukhov gerçeklerden sonuç çıkarmasını biliyordu. Maria Alexeyevna ve benzerleri içinse bu olanaksızdır. Çünkü onların günlük kişisel kaygıları dışında bildikleri, anladıkları tek şey, tüm insanlığın ortak malı olan çok eski toz toprak içindeki bir takım atasözleri, ölü sözler, bilgece öğütlerdir. Ama sonuç çıkarmak ellerinden gelmez. Örneğin Lopukhov, Veroçka ile konuşmalarından geçen çıkarın nasıl bir çıkar olduğunu açıklamaya kalkışsaydı, Maria Alexeyevna bunun kendi düşündüğü çıkara hiç benzemediğini görerek büyük olasılıkla yüzünü ekşitecekti. Ama Lopukhov, Maria Alexeyevna'ya bunu açıklamadığı gibi Veroçka'ya da böyle bir açıklamada bulunmuyordu. Çünkü Veroçka üzerinde tartıştıkları kitaplardan bunun ne anlama geldiğini öğrenmiş bulunuyordu. Şu da kesindir ki Lopukhov, Maria Alexeyevna'nın çaylı konyağı fazla kaçırdığı gece, Veroçka'ya anlattığı günah çıkarmaya benzer itirafların altını doğrudur diye imzalamakla birlikte, şunları da eklemekten herhalde geri durmayacaktı. Yeni düzenin eskisinden daha iyi olacağını madem ki siz de kabul ediyorsunuz, Maria Alexeyevna, öyleyse bu düzeni kurmaya çalışan ve bu işten zevk duyan insanların çabalarına engel olmayı ben istemem. Bu yeni düzenin kurulmasına sizin de engel olarak gördüğünüz halkımızın aptallığı konusuna gelince, bunun gerçekten bir engel olduğu konusunda size katılırım. Ama Maria Alexeyevna, sanırım siz de itiraz etmezsiniz, insanlar eskiden hiç de gerek duymadıkları konularda akıllanmayı çıkarlarına uygun buluverdiler mi, nasıl da çabuk akıllanıveriyorlar. Öte yandan yine kabul etmelisiniz ki eskiden insanların akıllanmak için ellerinde olanak yoktu. Olanak sağlamaya görün, bundan öyle çabuk yararlanıyorlar ki. Ama Lopukhov, Maria Alexeyevna ile konuyu buralara getirecek kadar konuşmuyordu. Üstelik bunu ihtiyatlı olduğundan değil, sağduyulu ve nazik oluşundan dolayı yapmıyordu. Onunla aynı nedenden dolayı örneğin Latince konuşmaya da kalkışmıyordu. Ya da kendisi için ilginç bir konu olan tıpta ulaşılan son başarılar üzerine bir takım söylevler vermeye kalkışmıyordu. Karşısındaki insanı onun anlayamayacağı gösterişli, görkemli bir takım lafazanlıklara boğmayacak kadar aklı başında ve kibar bir insandı Lopukhov. Ama ben bütün bunları Lopukhov için zamanında doğru bir değerlendirme yapamamak gibi bir yanlışın içine düşen Maria Alexeyevna'yı haklı göstermek için yazmıyorum. Lopukhov'u haklı göstermek gibi bir amacımsa hele hiç yok. Çünkü Lopukhov'u haklı göstermek hiç iyi bir şey olmaz. Niçin olmaz? Şimdi açıklayacağım. Lopukhov'u haklı bulmamakla birlikte salt insanseverliliklerinden dolayı onu bağışlamak isteyenler de bağışlayamazlar. Bunlar örneğin şöyle bir şey öne sürebilirler. Lopukhov tıp doktoru olarak doğal bilimlerle uğraşıyordu. Bu ise insanda materyalist bir dünya görüşünü geliştirir. Ama bu hiç iyi bir özür değildir. Çünkü insanda materyalist dünya görüşünü geliştiren bilimlerin sayısı hiç de az değildir. Matematik, tarih, toplum bilim ve daha pek çok bilim için aynı durum söz konusudur. İyi ama bütün matematikçiler, gökbilimciler, tarihçiler, iktisatçılar, hukukçular, gazeteciler hep materyalist midir? Hayır, hiç de değil. Öyleyse bizim materyalist suçundan kurtulmuş olmuyor, Lopukhov'u haklı göstermeye çalışan acıması bol insanlar, onun övülesi bir takım özelliklerden tümden de yoksun olmadığını öne süreceklerdir. Başkalarının yararı için çalışmayı kendine zevk edinerek, kendi çıkarını bilinçle ve kararlı bir şekilde bir kenara itmiş bir adamdır o. Çok güzel bir kıza aşık olmasına karşın ona nasıl da tertemiz gözlerle bakıyor. Erkek kardeşler bile kız kardeşlerine böylesine temiz gözlerle bakamazlar. Ancak onun materyalizmini bağışlamak için öne sürülen bu özüre karşılık biz de şunu söyleyebiliriz. Her insanda az ya da çok bir takım iyi özellikler bulunabilir. Yani dünyada iyi hiçbir yanı bulunmayan bir tek bile insan yoktur. Öte yandan materyalistler ne olurlarsa olsunlar her şeyden önce materyalisttirler. Madem ki materyalisttirler, öyleyse kesin hüküm verilebilir ve verilmiştir de. Bunlar aşağılık, ahlaksız insanlardır. Kendilerini bağışlamak olanaksızdır. Çünkü bağışlanmaları demek materyalizmlerine göz yumulması demektir. Demek ki Lopov'u haklı çıkarmadan bağışlayabilmek olanaksızdır. Onu haklı çıkarmaksa olacak bir şey değil, çünkü materyalistleri aşağılık ve ahlaksız ilan eden, bütün güzel düşünce amatörleri ve yüce düşüncelerin savunucuları, son zamanlarda materyalist olsun olmasın bütün namuslu insanların gözünde, akıl ve ahlak yönünden kendilerini öylesine yüceltmiş durumdalar ki, herhangi bir faniyi bunların eleştiri ve ayıplarına karşı koruyabilmek gereksiz bir iş haline almış, materyalistlerin sözlerine yarım yamalak bile kulak kabartmak basbayağı münasebetsizlik sayılmaya başlanmıştır. 10. Verochka'ya Lopov'un konuşmalarının başlıca konusunu hangi düşünce biçiminin en doğru olacağından ibaret saymak yanlış olur. Baş başa konuşabilme fırsatı ellerine pek az geçiyor, böyle anlarda da düşünce, düşünce biçimleri gibi kendileri dışında bir takım şeylerden söz ediyorlardı. Çünkü her ikisi de bir çift keskin gözün sürekli üzerlerinde olduğunun farkındaydı. Böylece kendilerini en çok ilgilendiren konuya ancak bir iki sözcükle değinebiliyorlardı. O da ancak şarkı söylemek ve piyano çalmak gibi notaları karıştırdıkları sırada. Ellerine pek az geçen uzun konuşma fırsatlarında bile pek az yer verdikleri ana konu, kısa konuşmalarında hele hiç dokunmadan kalıyordu. Yalnız belirtmemiz gerekir ki bu onların birbirine karşı duyguları konusu değildi. Hayır, duygulardan tek kelimeyle olsun söz etmiyorlardı. Doğum günü gecesi söylenen bir iki belirsiz sözden beri bu konuda hiçbir şey konuşmamışlardı. Bunun için zamanları yoktu, çünkü dinlenilme korkusu olmadan konuşma fırsatını buldukları bir iki dakikayı onlar bambaşka bir konuya harcıyorlar. Bu da duygular konusuna dönmek için kendilerine ne zaman ne de istek bırakıyordu. En değerli zamanlarını ayırdıkları bu önemli konu, Verochka'nın içinde bulunduğu korkunç durumdan nasıl ve ne zaman kurtulacağı, bu uğurda neler yapabilecekleri konusuydu. İlk konuşmalarının hemen ertesi günü Lopov, aktrist olarak çalışması için Verochka'ya işe nereden ve nasıl başlaması gerektiği konusunda bir soruşturmaya girişmişti. Sahneye giden yolda genç kızı ne gibi tatsızlıkların, hatta tehlikelerin beklediğini biliyor ama bu konuda onun sağlam karakterine güveniyordu. Gel gelelim işin aslı pek de kendisinin düşündüğü gibi değildi. İki gün sonra derse geldiğinde Verochka'ya şunları söylemek zorunda kaldı. Aktris olma düşüncenizden vazgeçmenizi sağlık veririm. Niçin? Nişanlınızla evlenmeniz bundan daha iyi de ondan. Konuşma burada bitmişti. Bunu Verochka şarkı söylemek, Lopuhov'da ona eşlik etmek için gerekli notaları ararken konuşmuşlardı. Verochka'nın cesareti kırılır gibi oldu ve çok iyi bildiği bir parçayı söylüyor olmasına karşın birkaç kez yanlış notadan okudu. Parça bitip de şimdi nasıl bir yol izleyeceklerini konuşmaya başladıklarında Verochka şunları söyleyebildi. Aktrislik bana en iyi yol gibi gelmişti. Bunun olanaksız olduğunu kabul etmek hiç kolay değil. Belki yaşamım daha kötü olacak ama ne yapalım, böyle de yaşanabilir. Mürebbiye olarak çalışırım ben de. Lopov iki gün sonra yeni bir derse geldiğinde Verochka, mürebbiye olarak çalışmak için kime başvurmam gerektiğini bilemiyorum dedi. Lütfen bana yardım edin Dimitri Sergeyiç, sizden başka kimsem yok. Bu işte bize yardımı olabilecek tanıdıklarım pek az. Derse gittiğim aileler fazla zengin kişiler değil, doğal olarak onların çevreleri de öyle. Ama yine de bir soruştururum. Dostum, biliyorum çok zamanınızı alıyorum ama ne yapayım? Vera Pavlovna, madem ki dostunuzum, zamanımı almanız söz konusu olamaz. Verochka gülümsedi, yüzü kızardı, Dimitri Sergeyiç yerine nasıl olup da dostum dediğini hiç fark etmemişti. Lopov da gülümsedi. Eğer hiç istemeden ağzınızdan çıktı ve şimdi pişmansanız geri alabilirsiniz o sözü Vera Pavlovna. Verochka gülümsedi. Geç bile kaldım, yeniden kızardı, pişman da değilim. İyice kızardı, yüzü kıpkırmızı kesildi. Gerektiğinde nasıl sadık bir dost olduğumu göreceksiniz. Birbirlerinin elini sıktılar. O akşamdan sonra yaptıkları ilk iki konuşma işte bu kadardı. İki gün sonra polis belleteninde şöyle bir ilan görüldü. Fransızca, Almanca vesaire bilen soylu bir genç kız mürebbi olarak iş arıyor. Genç kız hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler Kolomna'da falanca sokak falanca nolu evde memur filancaya başvurabilirler. Bu kez Lopuhov'un Veroçka'nın işi için gerçekten çok zaman harcaması gerekti. Her sabah yaya olarak kentin Viborg kesiminden Kolomna'ya yollanıyor, gazetedeki ilanda adresini verdiği dostuna uğruyordu. Oldukça uzun bir yolculuktu bu ama kentin Viborg kesimine daha yakın oturan bir başka tanıdık bulamamıştı. Çünkü bu tanıdıkta epey özelliğin bir araya gelmesi gerekiyordu. Gösterişli bir ev, iyi namuslu bir aile, saygı uyandıran bir görünüş. Yoksul bir ev, mürebbiyenin elverişli olmayan koşullarla tutulmak istenmesine, saygın olmayan bir görünüş ve iyi bir izlenim uyandırmayan aile, kız hakkında hoş olmayan düşünceler uyanmasına yol açabilirdi. Lopuhov, ilanda kendi adresine hele hiç veremezdi, bir üniversite öğrencisinden başka yakını olmayan bir kız için neler düşünmezlerdi. Böylece Lopuhov her gün esaslı bir yürüme maratonu yapmak zorunda kalıyordu. Memurun evine uğrayıp ilana gelenlerin adresini alıyor ve yolculuğunu sürdürüyordu. Memur gelenlere kendisinin kızın uzak bir akrabası olduğunu, ayrıntılı koşulları görüşmek için yarın kendilerine kızın yeğeninin uğrayacağını söylüyordu. Yeğen ise mürebbi arayanların evlerine arabayla değil yaya gidiyor, ev halkını şöyle bir gözden geçiriyor ve tabii çoğundan hoşnutsuz ayrılıyordu. Kimi aileleri fazla burnu büyük buluyor, kimi ailelerde anneyi iyi ama babayı ahmak buluyor, kimilerinde ise bunun tersini görüyordu. Birkaç yerde epey iyi izlenimler edindi ama buraların koşulları da Veroçka'ya uymuyordu. Bunlardan biri mürebbiyenin İngilizce de bilmesini istiyordu. Oysa Veroçka İngilizce bilmiyordu. Biri mürebbiye değil dadı gibi bir şey arıyordu. Bir aile ise her bakımdan çok iyiydi ama bunlar da yoksuldu ve mürebbiyeyi ayırabilecekleri fazla bir oda yoktu evlerinde. Bu bakımdan mürebbiyenin iki yetişkin çocuk, iki bebek, bir süt anası ve bir dadıyla birlikte aynı odada kalması gerekiyordu. Ama polis belleteninde ilanlar çıkmaya devam ediyor. İlanlar çıktıkça mürebbiye arayanların başvuruları sürüyordu. Bu nedenle de Lopuhov'un umudu tümüyle kesilmiş değildi. Bu aramalarla iki hafta geçti. Lopuhov'un yine bir Petersburg turundan döndüğü bir gün divanda uzanmış yatan Kirsanov, ''İyi bir çalışma arkadaşı değilsin sen azizim.'' dedi. ''Ortak çalışmamızda beni yalnız bıraktın. Her gün sabahtan öğleye kadar ortadan kayboluyorsun. Haftanın yarısında da öğleden sonraları yoksun. Derslerden başını alamıyorsun anlaşılan.'' Ama şu sıra yeni dersler almanın zamanı mıydı be birader? Ben elimdeki birkaç dersi bile bırakmak niyetindeyim. Oysa topu topu 40 ruble param var ama bu bile ancak okulu bitirene kadar yeter. Şunun şurasında 3 ay bir şeyimiz kalmış. Seninse benimkinden çok daha fazla, sanırım 100 ruble kadar param vardı. Daha da fazla, neredeyse 150 ruble. Yalnız dediğin gibi derslerin fazlalığı değil söz konusu olan, bir tanesi dışında derslerin tümünü bıraktım. Bir işim var, onu bitireyim, çalışmalarımızdan dolayı artık benden yakınmayacaksın. Nasıl bir işmiş bu? Şu bir tanesi dışında dediğim dersim var ya, rezilin rezili bir aile, yalnız çok aklı başında ciddi bir kızları var. Ailesinden kaçıp kurtulmak için mürebbiye olmak istiyor. İşte onun mürebbiye olarak çalışabileceği bir yer arıyorum. Kız için iyi biri dedin değil mi? Evet. Madem öyle ara bakalım. Konuşmaları burada bitti. Hey gidi Bay Kirsanov ve hey gidi Bay Lopuhov. Bu dünyada neye iyi deneceğini hala anlayamamışsınız. Anlayamamışsınız çünkü baksanıza sizin Bay Kirsanov kızın güzel mi çirkin mi olduğunu ne sorduğunuz var ne de soracağınız. Size gelince Bay Lopuhov işin bir de böyle bir yanının olabileceği aklınızın ucundan bile geçmiyor. Bay Kirsanov ise iyi de kardeşlik, ona mürebbiyelik bulma işine kendini böylesine adadığına göre besbelli kıza aşıksın falan gibi bir şeyler söylemiyor. Lopuhov da nasıl diyeyim kardeşlik, kız bayağı ilgimi çekti gibi bir şeyler söylemeyi düşünmüyor. Belki bunlardan söz etmeye istek duymuyor ama olsun, yine de arkadaşının aklına gelebilecek böyle bir düşünceyi önlemek bakımından sakın ona aşık olduğumu falan sanma Alexander gibi bir şeyler söylemeye de gerek duymuyor. Gördüğünüz gibi bir insanın kötü bir durumdan kurtuluşu söz konusu oldu mu, o insan güzelmiş, hatta dünya güzeliymiş ya da çirkinmiş falan gibi şeyler asla akla gelmiyor. Hele hele aşkmış, meşkmiş, böyle şeylerin kimsenin aklının ucundan geçmediğini söylemeye gerek yok. Böyle bir şeyin düşünülebileceğini bile düşünecek insanlar değil onlar. Zaten en iyi yanları da bu. Herkesin en çok kafa yoracağı bir şeyi akıllarından bile geçirmediklerinin farkında değil ikisi de. Bu gerçek sezgileri güçlü okurlarımıza ve de tabii astığı astık, kestiği kestik edebiyatçılarımıza, çünkü kendileri gayet basiretli efendilerdir, şunu göstermez mi? Lopukhov'da, Kirsanov'da estetik damardan yoksun, kupkuru insanlardır. Bu estetik damar olayı daha yakın zamanlara dek pek yüce hevesleri olan estetikçi edebiyatçılarımız için oldukça moda bir deyimdi. Belki hala sürüyordur estetik damar modası, benim haberim yok. Çünkü bu muhteremleri nicedir görmüyorum. Duygu denilen şeyden nasipsiz olmayan ve bir damlacık olsun zevk sahibi olan gençlerin bir genç kızdan söz ederken onun beden güzelliğinden söz etmemeleri normal midir sizce? Böylelerinde sanat duygusu, yani estetik damar denen şeyin bulunmadığından kimse kuşku duymamalıdır. Bizim estetikçi yazarlardan daha zengin estetik duygulara sahip çevrelerden olan ve insanın doğasının ne menen bir şey olduğunu iyice hatmeden kimileri içinse, böylesi durumlarda gençler kadınların yalnızca plastik yönleriyle ilgilenir. Bu belki bir zamanlar böyleydi ama artık pek çok şey değişti beyler. Evet, belki şimdi de bu tür konuşmalar yapılıyor, yalnız benim yeni insanlar dediğim gençler arasında değil. Bu gençler, baylar, sizin bildiğiniz insanlara hiç benzemezler, biraz tuhaf insanlardır. 11. Evet dostum, hala çalışabileceğim uygun bir yer çıkmadı değil mi? Şimdilik yok Vera Pavlovna ama kendinizi koyvermeyin, nasılsa bulacağız. Her gün 2-3 ailenin kapısını çalıyorum. Er geç uygun bir aile çıkacaktır karşımıza. Ah dostum, burada kalmanın bana her gün bir önceki günden nasıl daha ağır geldiğini bir bilseniz. Buradan kurtuluşum için herhangi bir umut ışığının söz konusu olmadığı günlerde bu aşağılanmaya, bu rezilliğe çok güç de olsa katlanabiliyordum. Şimdi ise bu kokuşmuş, bu iğrenç hava beni neredeyse boğacak. Biraz daha sabır Vera Pavlovna, biraz daha sabır, bulacağız. Bir hafta kadar sürdü bu konuşmalar. Gelindi salı gününe. Biraz daha sabır Vera Pavlovna, biraz daha sabır. Bulacağız. Benim yüzümden ne çok zaman yitiriyor, ne çok yoruluyorsunuz dostum. Nasıl ödüllendirebilirim bütün bunlar için sizi? Eğer bana darılmazsanız sevgili dostum, beni ödüllendirmiş olursunuz. Lopukhov bunları söyledikten sonra kıpkırmızı kesildi. Veroçka ona dikkatle baktı. Acaba söyleyeceği başka bir şey daha var mı? Ama hayır, sözünü tamamlamıştı, söyleyeceği başka bir şey yoktu, kendisinden yanıt bekliyordu. Ne yaptınız, ne dediniz ki size daralayım dostum? Lopukhov iyice utandı, hatta hafifçe üzülmüş gibiydi. Ne oluyor size dostum? Lopukhov derin bir üzüntüyle, fark etmediniz bile dedi. Sonra neşeyle güldü. Ah ne aptalım ben, ne aptalım, bağışlayın beni dostum. İyi ama ne oldu? Hiçbir şey. Yalnız beni ödüllendirdiniz. Ah şimdi anladım. Doğrusu çok tuhafsınız. İstiyorsanız tabii dostum diyebilirsiniz bana. Perşembe günü yapılan Sakson gramatik usulü Hamlet denemesinden sonra Maria Alexeyevna bir süre için, kısa bir süre ama, uzaktan gözetlemeye çekiliyor. Bu onun için bir bakıma dinlenme. Cumartesi çaydan sonra Maria Alexeyevna çamaşırcının getirdiği çamaşırları saymaya gidiyor. Dostum, galiba bir şeyler olacak. Olacak mı? Eğer öyleyse, ah tanrım tanrım, bir an önce olsa bari. Bu iş biraz daha uzarsa öleceğim sanki. Peki ne zaman, nasıl? Yarın belli olacak. Ama ben kesin gözüyle bakıyorum. Nasıl, nedir, kimlerin yanında? Yavaş olun dostum. Fark edecekler, sevinçten olduğunuz yerde sıçrayıp duruyorsunuz. Maria Alexeyevna herhangi bir nedenle her an odaya girebilir. Peki ya siz? İçeri girdiniz, yüzünüzde güller açıyor. Annem uzun uzun süzdü sizi. İyi de ben kendisine niçin neşeli olduğumu açıkladım. Benden bir açıklama beklediği besbelliydi. Ben de kendisine çalışmak için çok iyi bir yer buldum dedim. Doğrusu dayanılmazsınız. Evet, dayanılmaz. Geldiğinizden beri hep bir şey söyleyecekmiş gibi yapıyorsunuz ama hala ağzınızdakinin ne olduğunu öğrenemedik. Nedir şu iş, söylesenize artık. Bu sabah Kirsanov, biliyorsunuz evde birlikte kaldığım bir arkadaşım var. Kirsanov işte onun adı. Biliyorum, dayanılmaz adam, biliyorum. Bu saçmalıkları bir yana bıraksanız da doğrudan doğruya söyleyeceğiniz şeye geçseniz. Ama konuşmama siz kendiniz engel oluyorsunuz dostum. Ah tanrım, şu işin ne olduğunu söyleyecek yerde hep ikaz, ihtar, gözdağı. Bilmiyorum ki size ne yapsam. Hah, buldum. İşte cezanız, diz çökeceksiniz. Ama burada olmaz tabii, evinize dönünce. Kendi evinizde. Ve şu sizin Kirsanov bana kendi el yazısıyla bir pusula gönderecek. Diz çöktüğünü gözlerimle gördüm diye. Duyuyorsunuz beni değil mi? Pekala, cezanıza boyun eğiyorum. Şimdi ise işte ağzımı kapattım. Hele bir cezanız uygulansın, bağışlanayım, ondan sonra konuşurum. Ah, dayanılmaz adam, işte bağışlıyorum sizi, hadi konuşun. Çok teşekkür ederim efendim. Kendiniz suçlu olduğunuz halde nasıl olduysa bağışlayan da siz oldunuz. Oysa sözümü habire kesip duran sizdiniz. Öyle değil mi Vera Pavlovna? Vera Pavlovna mı? Bu da nereden çıktı? Hani dostunuzdum sizin? Bu da benim size verdiğim bir ceza dostum. Ben alıngan bir insanım, bu bir. İkincisi de çok sertimdir, kimseyi cezasız bırakmam. Ceza mı? Beni cezalandırmaya cesaret edebiliyorsunuz demek. Öyleyse ben de sizi artık dinlemiyorum.